Ayrım 2.
7 yıllık tarikat yaşantım bana hiçbir şeyin acılardan daha hızlı gelmediğini öğretmişti. Hele benim gibi çıkar hesapları yapmadan, gerçek kimliğini bilmediğiniz bir şeyhe mürit olmuş, tarikatta dönen entrikaları, katakullileri ruhunuzun olgunlaşması için gerekli vesileler olduğuna inanmışsanız, acıların miktarı daha artacak, geliş hızları daha da süratlenecektir. Riyasız mürit bu acılardan haz duyar. Çünkü insanın acı çekerek olgunlaşacağına, acıların insanın efendisi olduğuna, büyük saadetlerin büyük acıların yanı başında konumlandığına inanmıştır. Daha doğrusu inandırılmıştır. Saf bir mürit, tarikat terminolojisindeki önemli kavramlardan biri olan çile çekme ereğini yerine getireyim derken, çoğu zaman kendi sınırlarının dışına çıkar. Yakın çevresi de onun ızdıraplarına ortak olur. Bu istenmeyen durum, saf müridin acılarının bir başka kaynağıdır. Bu kaynağın haz veren değil, kanırtıcı bir niteliği vardır. Hele bir de ihvanlarım, yani tarikat kardeşlerim dediği tarikat mensupları sinsice canla başla, esiri olduğu düşmanların bile başvurmayacakları metotlarla ona manevi işkenceler ediyorlarsa, hayat daha da katlanılmaz ve yaralayıcı olur. Bu katlanılmazlığı şeyhine olan sevgisi ve mantığıyla aşmaya çabalar. Şeyhin göksel gücünün yaralarını onaracağına inanır. Onun her şeyden haberdar olduğunu, kendisini ihvanlarıyla nefs sınavına tabi tuttuğunu düşünür ve bu sınavı başarıyla atlatacağı düşüncesiyle rahatlar. Böylesi sanılar müridi ümit var yapar. Ya bir gün şeyhinin aslında şeyh rolünü oynayan Türk kültüründe Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli ve Tapduk Emre gibi saygın kişilerin temsil ettiği tasavvuf kurumunu cebini doldurmak, şehvetini tatmin etmek gayesiyle kullandığı şüphesine kapılırsa? Elindeki bütün veriler ve tarikat yaşantısı yeni bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde sanıları doğrulanıyorsa? İşte bu riyasız müridin felaketinin resmidir. Biraz akıllı davranırsa manevi cendereden kurtuluş umudu da doğar. Özellikle benim gibi insanlık onuru, kocalık onuru, babalık onuru zedelenmiş, benliği ayaklar altına alınıp çiğnenmiş biri için yaşamı yeniden kurmak yolunda bir fırsattır. Bu fırsatı değerlendirmek sanıldığı kadar kolay değildir. Bu yol zehirli kaldırım taşlarıyla döşelidir. Bastıkça kanar insan, bastıkça afallar. Hayatınıza monte edilmiş karanlıktan kurtulup şefaa ulaşabilmeniz için anlamsız acılardan, türeyen yüklerden ve eksiklik duygunuzdan kurtulmanız gerekir. Bunlar yaşamınızın bir parçası olmadan. Kaderci bir sakinlikle yıllarca içinde yaşadığım tarikatta bana çektirilenler içimi duygular mezarlığı haline sokmuştu. Aynaya yansıyan yüzümde bu mezarlığı görüyor, ürperiyordum. Akları kızarmış gözlerle, gözlerin altındaki mor renkli yorgunluk halkalarıyla, yüzü soluk ve çökmüş bir adam, aynadan bana baktıkça, bu yüzün bana ait olduğuna inanamıyordum. İnsanın yüzünün kendisine yabancılaşması tek bir kelimeyle korkunçtu. Bu korkunçluğu yok etmek istercesine öfkeli yumruğum kaç kez aynaları tuz buz etmiştir. Korkunçluğun kendisini yok etmek, yansımasını yok etmek gibi kolay değildi. İhtiyatsızca tarikata girmiş, anlamsız bir güven duygusuyla hiçbir zamanda tedbirli davranmamıştım. Etrafımdaki herkesin erdemlilik tasladığı tarikatta 7 yıl boyunca minnettar kalabileceğim en küçük bir davranışla karşılaşmış değilim. Durmadan fedakarlık göstermeme rağmen kendime tanıdık bildik gelen her şeyin mahvolmasına seyirci kalmak zorunda bırakılmıştım. Bütün hayatım temellerinden sarsılmış, istemediğim ve hiçbir şekilde kontrol edemeyeceğim bir cihette değişmişti. Hiç yaşamadığım duygusu içimi sarmıştı. İçin için kemirilen bir ağaç gibiydim. Düştü düşecek gibiydim. Tarikatta denizin ortasında kalmış, rotasını kaybetmiş bir kayık gibi yapayalnızdım. Dalgaların, girdapların, korkunç ıssızlığın vicdansızlığı karşısındaki acizliğimden engin bir kudret yaratmak ereğiyle çırpınıp duruyordum. Yok olmamak için olanca gücümle bir şeylere sarılmam gerekiyordu. Ömrümün sonuna kadar tariksiz bir tarikatta kalamayacağım fikri beynimde filizlenirken, özel ve güvenilir bir dostun eksikliğini duyuyordum. Ruhumda garip bir şeylerin özlemini çekiyordu. Yaralanan gururum ayakta zor duruyordu. Günlerce çölde kalmış, dudakları susuzluktan çatlamış bir insan hararetini söndürmek için nasıl bir vahanın serabını görürse, ben de insana benzeyen bir insanın hayalini görüyordum. Kaşiye tarikatı mensuplarının dünyasında yaşayıp da insanca ilişkilere rastlamamak, Bu dünyanın kimi davranış kalıplarıyla davranmak birçok duygumu kökünden kurutmuştu. Ölmüş duygularımı yeşertebilmek, insan gibi insanların varlığını yeniden hissedebilmek için şiir okyanusuna daldım. İnsan yüreğinin en yalın haliyle dile geldiği arenaya. Günler ve gecelerce Türk şiir çeşmesinin oluğuna yüreğimi dayadım. Kana kana içtim. Hayatın önüme serdiği her şeyden yararlanmaya çalışarak şiir denemelerine giriştim. Mısralardan kurulan dünyada insanca duyguları keşfetmek benim için az şey değildi. Şiir, yaşam denen coşkun nehirde yerimi yeniden almamı sağlamak yolunda tutabildiğim tek daldı. Şiir okuduğum zamanlar, insanca duygulardan soyutlanmış tarikatın riyakar yüzlü, güvenilmez sözlü ucubelerini unutuyor, onların dışında da yeryüzünde başka insanların olduğu gerçeğini kavruyordum. Hem de şiir gibi güzel insanlar, yaşamımın çarpıklığını şiir düzeltiyordu. Şiirin içimdeki duygular mezarlığını gül bahçesine çevireceğine, özlemini duyduğum güzel insanlara doğru uzanan yoldaki kilitlenmiş çelik kapıları açacağına inancım tamdı. Öyle de oldu. Öyle olmakla kalmayıp hayatımın bambaşka bir maceraya çekilmesine vesile oldu. Aralık 1996'da Kaşiye Tarikatı'na ait televizyon kanalından ayrılmıştım. Bir başka dinci cemaate ait dinci bir radyoda program yapmaya başladım. Programda kendi beğenilerime uygun şiirler okuyor, yine kendi beğenilerime uygun türkülere, şarkılara yer veriyordum. Dinleyicilerle de yaşamak ve şiir üzerine telefon sohbetleri yapıyordum. Radyonun dinci imajı, dinleyenlere saçma sapan dinci tebliğler verme kaygısı beni bağlamıyordu. İlk başlarda benim değil de radyonun dinleyicisi olma özelliğini taşıyanlar, programıma katılıp diğer dinleyicilere sağduyudan ve içtenlikten yoksun, anlamsız, gururlu tavırlarla paragraf başı türünden akıl ve mesaj vermeye kalkıştılar. Anlama ve dinleme mahrumu bu tiplere kırıcı olmadan sert davrandım. Bir süre sonra aramaz oldular. Aramaya devam edenler tebliğci sıfatını kullanmaya cüret edemediler. Dinci mesaj kaygılarına kapalı olduğum, şiir tanımına girmeyen saçmalıklara yer vermediğim, içten ve candan olmaya çalıştığım, bunu programa katılanlardan da istediğim için birkaç ay içinde ciddi bir dinleyici kitlem olmuştu. Bu kitlenin içindeki bir kız programı bir türküyle kestiğim esnada ısrarla özel bir konuda benimle konuşmak istemiş. Özel bir konunun ne olduğunu merak etmiştim. Tarif edilemez bir tedirginlik vardı sesinde. Söyleyeceklerine nasıl bir tepki vereceğimi kestiremediğinden olacak kesik kesik konuşuyordu. Özenle seçilmiş kelimeler kullanıyordu. Adını söylemeyi sakıncalı bulan kızcağız, beni şeyhimin televizyondaki programlarından tanıdığını, şimdi de radyodan dinlediğini, daha önceden de kendisinin Kaşiye tarikatının bir müridi olduğunu söyledi. Aynı tedirgin sesle, "Sizi uzun zamandır televizyonda göremiyorum, yoksa tarikattan ayrıldınız mı?" diye sordu. Bunun kendisini niçin ilgilendirdiğini öğrenmek istedim. İyi bir insana benziyorsunuz ama şeyh diye bağlandığınız adam iyi biri değil, dedi nefret dolu bir sesle. Bu açıklama alnımın soğuk terlerle kaplanmasına, tüylerimin diken diken olmasına yetmişti. Kaşiye tarikatındaki birçok kişiyi günahım kadar sevmiyordum. Tek taraflı olarak da cemaatten ayrılmıştım. Ama şeyhe karşı nedenini anlayamadığım garip bir bağlılık duyuyordum. O günlerde müritlerini kardeşim olarak değil, bana düşman olarak görüyordum. Davranışları başka türlü düşünmeme engeldi. Fakat tarikatın liderinin şeyh olduğundan hiç kuşku duymuyordum. Kuşku doğuracak bir davranışla rastlamamıştım. Ondan halen manevi beklentiler içindeydim. Adını sanını bilmediğim bir kızın şeyhimi kötülemiş olmasına doğal olarak kızmış, öfkelenmiştim. Hangi hakla böyle konuşuyorsunuz? Sesimin sertliği karşısında ben de şaşırmıştım. Kısa bir sessizlikten sonra kız konuşmaya başladı. Ben sizin iyi bir insan olduğunuza inandığımdan şu anda sizinle konuşuyorum. Yoksa bana ne? Size tavsiyem bu adam üzerinde düşünmelisiniz. Bu tarikattan ayrıldım. Bunun da sebebi o şeyh bozuntusunun sapıklığıdır. Sustu. Suskunluğu birkaç saniye sürdü. Yeni bir cümleye başlayacağının işareti bir harıltı duydum. Kafasındakileri ya toparlayamadı ya da söylemek istediklerini söylemeye cesaret edemedi. Telefonu kapadı. Seslerin tonunun, tınısının ilettiği anlama yabancı değildim. hiç tahmin etmediği bir davranışla karşılaşmaktan huzuru kaçmış, hüsrana uğramış bir insanın sesiydi bu. Bu seste ayrıca kendinden eminlik ve beni uyarmak isteyen bir ton da vardı. "Bu adam üzerinde düşünmelisiniz" cümlesi beynimde yankılanıp durdu. O ana kadar içimde şeyhime karşı en küçük şüphe dahi kıpırdamış değildi. Çetrefil bir tarikat düzeni olduğu doğruydu. Müritlerin maddi manevi sorunlarını çözmek bir yana, onların başına durmadan çorap örülüyordu. "Ne biçim tarikat bu? Bu nasıl Müslümanlık?" dedirten bir tarikat düzeni vardı ortada. Birçok mürit gibi ben de tarikattaki aksaklıkların şeyhin iradesi dışında geliştiğine inanıyordum. Şeyhimizin tutum ve davranışları da bizim bu inancımızı besliyordu. Tarikatın idareci kadrosunu herkesin önünde defalarca paylaşmış, hep yanlış işler yaptıklarını söylemişti. Buna rağmen onlar, yanlışlarına yanlışlar ekleyerek aynı tavırlarını sürdürüyorlardı. Hatta bundan gizli bir zevk alır gibi bir halleri vardı. Şeyhimiz her şeyin en güzel, en kusursuz biçimde yapılmasını istiyordu. Beceriksiz müritler şeyhimize itaat etmiyorlardı. Buna inandırılmıştık. İlk kez şeyhe karşı bir kuşku filizlendi içimde. Çoğu zaman gerçeğin bir kuşku altında yattığını biliyordum. Eğer gizlenmiş, örtülmüş gerçeklerin varlığından şüphelenmişse insan, öncelikle sorular soruyordu. Ve her soru yanıt bekleyen yeni sorular doğuruyordu. İnsan tüketen tarikat düzeni, şeyhin görevlendirdiği müritlerin değil de bilakis kendisinin eseri miydi? Bu gerçeği müritlerinden gizlemek için mi idareci müritlerine kızıp bağırıyordu? Bunlar danışıklı bir dövüşten mi ibaretti? Tarikatta kimi olaylar ve olgulardan hoşnut olmadığına dair söylentilerin dolaşması bu oyunun bir parçası mıydı? Acaba biz müritlere kendisinin kendini anlattığı ya da anlattırdığının dışında bambaşka maskelediği bir kişiliği mi vardı? Pazarlıksız bir teslimiyetle şeyhe bağlanmış benim için en çetin soru şuydu. Bu adam gerçekten şeyh miydi? Ya değilse? Onca yıl, onca acının boşuna yaşandığı anlamına geliyordu bu. Eğer şeyh benim anladığım anlamda bir mürşit değilse, işte o anda ruhumun derinden sarsılacağını biliyordum. Belki de bu sarsıntıyı yaşamamak için şeyhten ziyade tarikat biyografimi düşünüp durdum. Adını sanını bilmediğim kızın bir hafta sonra tekrar arayıp şeyhin sapıklığının niteliğini açıklayıncaya kadar. İnsanı külliyen aptal yerine koymak. Çimenlerle kuşlar dışında görünen hiçbir şeye inanmıyorsunuz öyle mi? Öyleyse sizin dünyanız zavallı bir yer. Lawrence. Kasım 1990'da tarikata girdiğimde bir müritten iki önemli eylemin beklendiğini görmüştüm. Birincisi tüccar tarikata ait güya fikir ve siyasi bir haber dergilerini satması. İkincisi ise tarikatın vakfına bağış toplaması. Tarikatın terminolojisinde bağış toplamanın adı vakıf yapmaktı. Bunlara ilave müritten ders denen virtleri her gün yerine getirmesi isteniyordu. Ders çekme yöntemi şöyleydi. Mürit gözlerini kapatıp 5 dakika öldüğünü, cesedini yıkadıklarını, sonra da cesedini kefenleyip mezara gömdüklerini ve ruhunun gökyüzüne uçtuğunu tahayyül edecekti. Daha sonra da şeyhinin yüzünü ve mahşer gününde kendisine şefaatçi olup cehennemden kurtardığını. Böylece müridin ölüm düşüncesi beynine iyice kazılıyordu. Çok doğalmış gibi panik duygusunu yaşıyordu. Şeyhi kurtarıcısı olarak tahayyül etmesi onu rahatlatıyordu. Bir zamanların Fransa'sında itfaiyeciler yangın çıkarırlarmış. Yangına karşı apansız yakalanmayan itfaiyeciler halkın gözünde kahraman olurlarmış. Şeyhler de biraz onlara benziyorlardı ama onlar gibi emek harcamadan kahraman ve kurtarıcı oluyorlardı. Kahramanlığı böylesine ucuzlatmışlardı. Şeyhin simasının belleklere yerleşmesi için şeyhin resimleri müritlere dağıtılırdı. Daha doğrusu satılıyordu. Tanrısal duruşlu şeyh sadece ders çekme esnasında değil, her zaman kendi yüzünü hayal etmemizi söylerdi. Bunu yaptığımız zaman işlerimizin tıkırında gideceğini, hem bu dünyada hem de öbür dünyada huzura ereceğimizi anlatırdı. Bu nedenle de birçok mürit cahiliye dönemi insanları gibi onun suretinden imdat beklerlerdi. Onun resmini yanında taşırlar, işte, yolda, evde çıkarıp bakarlardı. Birçoğu da evlerinin duvarlarını onun çerçevelenmiş kocaman resimleriyle doldururdu. Müritler sürekli şeyhlerinin suretini zihinlerinde tasavvur etmeleriyle Tanrı'nın tecelli ettiği şeyhin ruhaniyetinden feyz alabileceklerine inandırılmışlardı. Eğer mürit dergi satmaz, vakıf yapmazsa feyz akımı yeterince gerçekleşmez. Allah'a giden yolun yarısında kalabilirdi. Maazallah yoldan çıkılabilirdi de. Ayrıca bu iki faaliyetten amaç şeyhin Allah'ın izniyle seçtiği insanları dergaha getirmekti. Dergi satmak ve vakıf yapmak o seçilmiş insanlara ulaşmak için sadece bir bahaneydi. Bu vesileye sarılıp seçilmiş insanları şeyhin tornasına getirebilenleri cehennem ateşi yakmazdı. Bütün bu anlatılanların doğruluğu, yanlışlığı üzerinde hiç durmamıştım. Sırf şeyhimin kati emri olduğundan, müritliğimin ilk yıllarında hem vakıf yapmış hem de dergi satmıştım. Dükkan dükkan dolaşıp tarikata ait öğrenci yurdunda çok sayıda öğrenci barındırıldığını, bu öğrencilerin ahiretlerine de hazırlandıklarını, ilim tahsil edene yardım etmenin farz olduğunu anlatıyor, yardım topluyordum. Bir gün yurtta kalan öğrencilere vakfın 5 kuruş dahi para yardımı yapmadığını öğrendim ve şok oldum. Oysa bana öğrencilerin bütün ihtiyaçlarının vakıf tarafından karşılandığı söylenmişti. Bilakis bir öğrencinin yurt aidatını ödemediği için yurttan atıldığına tanık oldum. Bir başka öğrencinin yurttan atılma gerekçesi ise gerçekten çok garipti. Çok ders çalışmak. Böyle yapmakla müritliğinin gerekirlerini yerine getirmemekle kalmıyor, diğer öğrencilere de kötü örnek oluyormuş. Birçok mürit öğrenci yoğun olarak ders çalışmayı gereksiz külfet olarak görüyorlardı. Tarikat düzenine uyanların şeyh rüyalarına girip sınavlarda çıkacak soruları söylüyormuş. Kimi öğrenciler bunun aynıyla kendi yaşamlarında vuku bulunduğunu iddia ediyorlardı. Bu saçmalıkları onların heyecanına veriyordum. Ama bu söylentilerin gerçekliğine inanan birçok öğrenci, öğrenciliğin gerekirlerinden çok müritliğin gerekirlerini yerine getirmeye çalışıyorlardı. Nitekim üniversiteye giriş sınavlarında yüksek derecede başarı gösteren pek çok öğrenci, tarikata girdikten sonra aynı başarıyı gösteremiyorlardı. Hatta okullarını güç bela bitiriyorlar, ruhsal yapıları ve dengeleri bozuluyordu. Gidecek bir yer bulamadığı için tarikatın yurdunda kalan bir öğrencinin anlattığı hikaye kanımı dondurmuştu. Bazı esnaflar tarikatın yetkililerine güvenmedikleri için vakfa yardım etmekten vazgeçmişler. Yardım etme duygularının körelmediğini göstermek için de öğrencileri bize gönderin, yardımlarımızı kendi ellerine verelim demişler. İki öğrenciye burs verilebileceğini söyleyen bir esnafa vakıf yetkilisi iki öğrenci müridi göndermiş. Öğrenciler geri dönüp bursları yetkilinin eline saymışlar. Öğrenciler esnafın ayrıca kendilerine 2 küçük altın hediye ettiğini söyleyince vakıf yetkilisi nasıl altınmış bir görelim demiş. Onlar da altınları çıkarıp göstermişler. Vakıf yetkilisi aç bir kurdun avına atlamasını andırır biçimde uzanıp öğrencinin ellerindeki altını kapmış. Küskün öğrenci o hareket bana çok dokundu diye sızlandı. Bursları verdiğimiz gibi altınları da verecektik zaten. Dindar koca bir adamın bu kadar küçülmesini halen aklım almıyor. Tarikatın öğretisiyle çelişen böylesi tutum ve davranışları görüp öğrendikten sonra kimse bana vakıf yaptıramazdı. Yaptıramadı da. Bana dilenciymişim gibi bakan gözlere, dükkanından kovan tiplere aldırmadan dergi satmaya devam ettim. En azından insanların bu dergileri okuyup İslam'ı öğrendiklerini sanıyordum. Sonraları anlayacaktım ki bu dergilerde gerçek din adına pek bir şey de yoktu. Varsa yoksa insanı kamil konusu. Dergilerdeki yazılarda yeryüzünün bütün felaketleri insanı kamillere yani şeyhlere bağlılığının azalmasıyla açıklanıyordu. Ortada övünülecek bir başarı mı var? O da şeyhlerin varlığına ve kerametlerine bağlanıyordu. Tarikatın dergilerinde din salt şeyh konusuna indirgenmişti. O günlerde birer Hazreti Veli olduklarına inandırıldığım derginin yazarları, temcit pilavı gibi aynı şeyleri yazmaktan bıkmıyorlardı. Ama okuyucu aynı şeyleri okumaktan usanmıştı. Yüzlerce defa görmüşümdür. Dergi satmaya gittiğim kişiler, aylar önce kendilerine sattığım dergilerin jelatinini bile açmamışlar. Niye açsınlar ki? İçinde neler yazdığını biliyorlar. Bela salmak kabilinden de dergiyi almaya devam ediyorlar. Dergi satmak için çoğu zaman sabahın erken saatlerinde evden çıkar, akşamın geç saatlerine kadar Ankara'nın sokaklarını arşınlardım. Ceplerim paralarla dolardı. Kendime ait param olmadığı için saatlerce yürür, vakfın merkezine gelirdim. Paraları ilgili kişiye teslim ederdim. O günleri şimdi hatırladıkça ayaklarımın sızladığını hissediyor, akılsız kafanın suçunu ayakların çektiğini ve paraları ellerine saydığım fırıldak gözlü adamın insanlık dışı bir yaratık olduğunu bir kez daha anlıyorum. Dergi satarak olsun, vakıf yaparak olsun elde edilen paralar haksız kazançtan başka bir şey değildi. Yalan söylenerek vakıf yapılıyor, dergilerde satın alanın hiçbir işine yaramıyordu. Benim gibi bu işlerde kullanılan müritlere emeklerinin karşılığında herhangi bir bedel ödenmiyordu. Yalnızca riyalı klişe bir laf ediliyordu. Allah razı olsun. Ama bundan önce getir bakalım Bahtiyar Baba'nın paralarını cümlesini duyuyordum. Haksız kazanç Bahtiyar Baba'nın parası olunca kutsallaşıyordu. Ve kutsallara dokunulmamalıydı. Vakıf yapmayı ve dergi satmayı kendi açımdan haklı nedenlerle protesto edişim, idareci müritler arasındaki imajımı hayırsız mürit yapmıştı. Bunu yıllar sonra öğrenecektim. Yine yıllar sonra öğrenecek ve anlayacaktım ki, bu protestomun bedelini bana çok ağır biçimde ödetmişler. Şubat 1992'de tarikatın televizyonu Ankara'da bölgesel yayına başlamıştı. Her işi mürit tavrıyla yapan, televizyonda çalışan birkaç elemandan biri de bendim. Maaşımın 2,5 milyon lira olacağına dair anlaşmıştık. Ama aylar geçmesine rağmen bir Allah'ın kulu Allah rızası için maaşımı vermiyordu. Bırakın bunu, yahu sen evli barklı adamsın, ev geçindiriyorsun. Sana maaşını da vermiyoruz, sahi sen evini nasıl geçindiriyorsun, işe nasıl gidip geliyorsun, olsun demiyordu. Kafirler bir sürü kanalla Müslümanları zehirliyorlar. Biz Allah rızası için televizyonculuk yapıyoruz. Ne anlama geldiği belirsiz, muğlak sloganlarla galeyana getirilen insanlardan tırtıklanan paralar sırra kadem basıyordu. Paraya ihtiyacımız olduğunu belirtmek amacıyla dudaklarımızı kıpırdattığımızda Allah rızası için bu dergâhta bulunduğumuz hatırlatılıyordu. Televizyon aynı zamanda dergâhtı, Kur'an kursuydu. Allah rızası ise açlıktan ölmek, saf müridin duygularını, emeğini, saf Müslümanların paralarını sömürmek demekti. Bu adamların inandığı Allah nasıl bir varlıktı? Böylesine zulümden yana tavır koyan bir tanrı olamazdı. O günlerde Şeyh'in Ankara cemaatinin halifesi olarak atadığı, aynı zamanda televizyon kanalının genel müdürü Ahmet Kemal Kavak, karısı Fatma Kavak'la televizyonu babalarının çiftlikleri gibi yönetiyorlardı. Kadın müritler televizyon yararına topladıkları paraları Fatma Kavak'a, erkek müritler de Ahmet Kemal Kavak'a teslim ediyorlardı. Kermesler düzenleniyor, dergilere abone kampanyaları açılıyor, Şeyh'in kitapları satılıyordu. Tarikata ait fabrikanın ürünlerini pazarlamak için hummalı bir çalışma yaşanıyordu. Çoluk çocuk, kadın, kız, kızan, öğrenci, esnaf, memur, binlerce mürit, Şeyh'in emriyle para bulma seferberliğindeydi. Cemaate sürekli bir para akışı vardı ama bu paraların küçük bir bölümü olsun televizyona hiç mi hiç uğramıyordu. Ermiş tavırları takınan, müritlerin kendilerini sevdirmek için yaltaklandıkları, insanı ayakta uyutan budalaca sözlerini tevekkülle dinledikleri Şeyh'in halifesinin karşısına cesaretimi toplayıp çıktım. İnandığı Allah'ın rızası adına absürt sözlerle beni başından savmak istediyse de direttim. Bu adam yüreğinde merhametten, haktan, adaletten en küçük bir emare dahi taşımadığını gösterdi. Peygamberin inandığı, Kur'an'ın anlattığı Allah'ı inkar etmiş, kendi çıkarlarını koruyan, kendine özel bir tanrı yaratmıştı. Şimdi 6 aylık maaşını çiziyoruz dedi. Sesi öylesine duygusuz ve metalikti ki. Önündeki kağıda bir rakam yazdı. Okudum, 500 bin lira yazıyordu. Abi maaşın bu mu? Diye merakla sordum. Yok yok, bunu maaş olarak düşünme, bu bizim sana yardımımız. Aklınca bana lütufta bulunuyordu. Göz göze geldiğimizde bakışlarının yüzümde kendisine karşı duyacağım bir minnettarlık ifadesi aradığını gördüm. 6 ay önce maaşımın miktarının ne kadar olacağı konusunda şifaen anlaşmışız. Miktarı sen belirlemişsin. Bir aile geçindirmek zorunda olduğumu, ev kiramın 1 milyon 200 bin lira olduğunu biliyorsun. 6 aydır da bir kuruş vermemişsin. Sonra da pişkince, böylesine iğrenç yaratıkları şeyhimin neden tarikatta barındırdığını bir türlü anlayamıyordum o günlerde. Vardır bir bildiği deyip geçiştirmek zorunda kalıyordum bu konuyu. Şu anda bu adamın tavırlarını tanımlamak için vicdansızlık, ahlaksızlık, adilik kelimelerinin çok masum kalacağını düşünüyorum. Bu adamın tutum ve tavırlarının tam karşılığı olan kelimeleri yazmakta kalemimin namusuna yakışmıyor. Bize benzemeyenlerin insaniyeti. Şer rastladığı anda atılmazsa nerede olursa olsun ışıklarda arızalar çıkar. Şerre alet olanlar ele geçer de bunlara göz yumulursa bu bir cinayet olur. Exupéry.